Merhaba arkadaşlar. Bugün 3 Mart 2022 engelsiz eğitim oturumlarının haftasının 14.sündeyiz. Her yönüyle sağlık oturumlarının da 14.sündeyiz. Bugün konumuz aile planlaması. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinden Figen Kazankaya bizimle. Figen Hanım hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sizi bir tanıyabilir miyiz kısaca?
Tabii ki. İsmim Figen Kazankaya. Demin dediğiniz gibi Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ana bilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Doktor öğrencisiyim aynı zamanda. Bugün aile planlaması hakkında bir şeyler anlatacağım sizlere.
Tamam, ailelerimizi planlayalım o zaman. Ben kendi mikrofonumu ve videomu kapatıyorum. Mikrofonu size bırakıyorum.
Çok teşekkür ederim. Başlayalım o zaman. Aile planlaması, ailelerin istedikleri sayıda, istedikleri zamanda ve sağlıklı aralıklarla bakabilecekleri kadar çocuk sahibi olmaları demektir. Asla çocuk sayısını kısıtlamak demek değildir. Bu çalışmaların temel amacı da ailelerin sağlıklarını korumak, özellikle annelerin de onların mutlu yaşamalarını sağlamak. Birçok hedefi var aslında. Bilgilendirme, eğitim, uygulama hizmetleri sağlamak, bu yöntemleri sunarken. İstenmeyen gebeliklerin önlenmesi, istenenleri de sağlıklı bir biçimde sona erdirmek. Ailelerin istedikleri sayıda çocuk sahibi olabilmelerini sağlamak. Gebelik aralığını uygun aralığa getirebilmek, 2 yıldan sık aralıklarla gebelik geçirmek riskli oluyor anneler için. Yine gebeliğin aile açısından en iyi zamanda ve en iyi olanaklarda olmasını sağlamak. Aşırı doğurganlığı önlemek 3 ve özellikle 3-4'ten sonrası yine anne için risk oluşturuyor. Annenin doğum için en uygun yaş aralığında olmasını sağlamak. Yine istediğimiz 20-30 yaş arası, 20'den önce ya da 30'dan sonrası yeniden risk oluşturuyor anne için. Çocuk sahibi olamayan ailelere yardımcı olmak ve cinsel yaşamında sağlıklı bir biçimde sürdürülmesini sağlamak. Aile planlamasının sağlık açısından da yararları var. Fetüs, bebek ve çocuklarda hastalık ve ölüm hızlarını düşürür. Çocukların fiziksel, ruhsal, sosyal yönden daha iyi gelişmelerini sağlar. Annenin fizik ve ruh sağlığını korur ve aile düzeninin bozulmasını önler. Peki ideal bir yöntem nasıl olmalı? Gebeliği kesin olarak önlemeli, sağlığa zarar vermemeli, uygulaması kolay olmalı, maliyeti düşük ve çiftler tarafından da benimsenmiş, kolay uygulanabilir olmalı. Bir dünyaya bakacak olursak, dünyada kadınların %45'i koruma yöntemi kullanıyor. Daha çok da gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla sterilizasyon ve RIA, gelişmiş ülkelerde ise en sıklıkla doğum kontrol hapları ya da kondom kullanılmakta. Türkiye'ye baktığımızda 1965 yıllarından sonra yöntem kullanımları artmış olsa da modern yöntem kullanımı halen istenildik düzeyde değil. Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırılması yapılıyor 5 yılda bir. Bunun en sonuncusu 2018 yılına ait. Kadınların yaklaşık %70'i gebeliği önleyici herhangi bir yöntem kullanıyor. %49'u modern, %21'i geleneksel yöntem kullanıyor. En yaygın kullanılan yöntem %20,4 ile geri çekme. Onun devam et peş peşe arka arkaya gelenler kondom %19, RIA %14, süpligasyonu %10, kokular %5 ve %1 de diğerleri oluşturuyor. Az önce saydıklarımın tablolaştırılmış hali. Tabii bu değerleri ezberlemek zorunda değiliz ama Türkiye olarak bu durumun neresindeyiz görmek açısından önemli. Ve en altta %30 oranında da karşılanmamış bir aile planlaması gereksinimi duruyor. Yani %30'u hiçbir yöntem kullanmıyor. Geleneksel yöntemler arasında yine en yaygın kullanılan geri çekme, en yaygın kullanılan modern yöntem de erkek kondomu. Yöntemlerin güvenirliğine göre aslında seçiyoruz ama hangisini seçersek seçelim kesinlikle %100 şu yöntemi koruyor diyemiyoruz. Kontraseptif yöntemlerin topluca görelim diye bu tabloyu yaptım. Yazılar biraz küçük görünebilir ama bunları zaten ayrıntılı olarak göreceğiz. Etkin kontraseptif yöntemler ve etkisi sınırlı kontraseptif yöntemler diye başlıca ikiye ayırabiliriz. Etkin yöntemler kombine oral kontraseptifler. Onlar haplar ya da enjekte olan formlar şeklinde oluyor. Yalnızca progesteron içeren kontraseptifler, bunlar mini haplar, 3 aylık iğne, morplant, implant, rahim içi araçlar var yine. Geriye dönüşümsüz yöntemlerimiz var. Kadında tüp ligasyonu, erkekte vazektomi şeklinde. Acil durumlarda başvurabileceğimiz yöntemler var. Kondom, diyafram, servikal başlık olarak devam ediyor. Bir de etkisi sınırlı yöntemler var. Takvim yöntemi, coitus interruptus dediğimiz geri çekme, vajinal lavaş, vajinal duş yıkama olarak da adlandırılıyor. Spermisitler ya da emzirme yöntemiyle de sınırlı olarak korunabiliyor kadınlar. Bu gruplamayı modern ya da geleneksel diye de ayırabiliriz. Geriye dönüşümlü, geriye dönüşsüz olarak da ayırabiliriz. Ya da kadına ya da erkeğe ait yöntemler diye de çeşitli sınıflamalar yapılabilir. Bu yöntemlere geçmeden önce ben iki hormondan bahsetmek istiyorum size. Östrojen ve progesteron. Çünkü isimleri geçecek. Östrojen hormonu yumurtalıklar tarafından salgılanan bir cinsiyet hormonu. Görevleri neler? Hipofiz bezinden salgılanan LH ve LH hormonuyla genç kızlarda yumurtalıkları uyararak östrojen salgısını başlatıyor. Genç kızlar yine boy uzamasını, genital bölgede kıllanma, kalça bölgesinde yağlanma, memelerde büyüme, meme başının renginin koyulaşması ve gelişmesi gibi yani yuvarlak vücut hatlarının sahip olmamızı sağlayan hormon. Yine yumurtalıkların hacmini artırıyor, rahmin iç ve dış tabakasını kalınlaştırır, vajinayı boy olarak uzatır, içindeki hücrelerin kayganlığını sağlayan mukus salgılatır. Kadınlarda ergenliğin son noktası olarak adet kanamasının gelişmesinde rol oynar. Bununla beraber boy uzaması bir miktar durur artık ve progesteronla birlikte çalışır. Progesteron nedir? O da yumurtalıklardan salgılanan bir hormon. Yine ön hipofizden salgılanan luteinize edici LH dediğimiz hormonla beraber üretiliyor. Başlıca etkileri yine kadın cinsel organlarında görülüyor. Östrojenin etkilerini bastırır ya da östrojenle beraber bazı değişimlere yol açıyor. Adetin ilk iki haftasında genelde östrojen salgılanıp onun etkisi altındayken rahmi büyütür, yumurtaların oluşmasına rol oynar. Ancak son iki haftasında artık progesteron hakimdir. Rahim salgılarını artırır. Bu dönemde hamilelik gelişirse progesteron rahmi gebeliğe hazırlar. Gebeliğin devam etmesini sağlayan hormon aslında. Eğer hamilelik gelişmemişse bu hormon gerileyip adet kanamasına yol açar. Az önce gösterdiğim o yazısı küçük tabloyu her yöntem başında yeniden koymaya çalıştım. Şimdi sarıyla boyalı olduğu gibi kombine oral kontraseptiflerden başlıyoruz. Östrojen ve progesteron içerirler. 21 ya da 28 günlükten oluşan tabletleri var. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz verilebiliyor. Etki mekanizmaları yine PSH ve LH'ı baskılayarak ovülasyonu yani yumurtlamayı engelliyor. Servikal mukusun geçirgenliğini azaltarak spermlerin geçişini engeller. Rahmin iç tabakasının kalınlığını engelleyerek incelmesini sağlar. Eğer bir gebelik oluşacaksa o embriyonun oraya yerleşmesine engel olur böylece. Tüplerin hareket yeteneğini azaltarak yumurtanın taşınmasını güçleştirir. Tüm bu etkilerle kontraseptif etkisi ortaya çıkıyor. Hormonal olduğu için birçok yan etkileri de var. Bunlar adet kanamasında azalma ya da hiç adet görmeme, siklus ortalarında lekelenme tarzında kanamalar olabilir, bulantı, memelerde dolgunluk, ruhsal değişimler olabilir, dalgalanmalar, vücut ağırlığında değişiklikler, baş ağrısı, diyabet ya da karaciğer üzerinde etkileri olabiliyor. Kullanılmaması gereken durumlar da var mutlaka. Gebelik, tromboflebit ya da tromboembolitik hastalıklar, karaciğer hastalıkları, östrojene bağlı kötü huylu oluşumlar, meme ya da uterusa rahme yönelik yine kötü huylu oluşumlar, sigara içme özellikle 20'den fazla sigara içiyorsa, hipertansiyon, 40 yaşın üstündeyse, adet düzeni oturmamış ergenlerde de haplar kullanılmamalı. Dikkat edilmesi gereken durumlar var. Eğer şiddetli baş ağrınız olursa bu hapları kullanırken baş dönmesi, halsizlik, uyuşukluk, görme bozukluğu, bulanık görme ya da görme kaybı gibi, şiddetli göğüs ağrısı, öksürük, nefes darlığı yaşarsanız, bacaklarınızda ağrı, şişme ya da şiddetli karın ağrısı olursa ya da normalden sapan herhangi bir bulgu olduğunu hissederseniz hemen hekime başvurmanız gerekir. Peki nasıl kullanılır? İlk kutunun ilk kapı adet kanamasının başlangıcını tercihen birinci günü, en geç beşinci günü olarak alınmalı. Koruyuculuk o ay bütün hapları kullanacağınızı düşünürsek hemen başlıyor. Kutunun içindeki ilaçlar 21 gün boyunca kullanılıyor. Bittiğinde bir haftalık ara veriliyor ve bu haftada muhtemelen adet oluyorsunuz. Bu 21 günü tamamlayan 7 günden sonra yeni bir kutuya geçiyorsunuz. Kullanırken dikkat edeceğimiz şeyler de var. Haplar her gün aynı saatte alınması daha uygun. Adetler arasında lekelenme tarzında kanamalarınız olabilir ama birkaç aydan uzun sürerse mutlaka yine hekime danışmanız gerekir. Tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçlarla etkileşime girdiği için koruyuculuğu düşüyor. Eğer bir hap unutursanız kullanırken hatırladığınız anda hemen o hapı almalısınız. Ayrıca o gün kullanacağınız hapı da almalısınız zamanında. Eğer peş peşe 2 hap unuttuysanız hemen 2 hap alın. Ertesi günü 2 hap daha alın. Ancak bir hafta boyunca ek bir yöntem kullanmanız gerekir. Eğer peş peşe 3 tane hap unuttuysanız paketi atıp aynı gün yeni bir pakete başlanmanız gerekir. Ve yeniden bir hafta süreyle ek bir yöntem kullanılmalı. Hap kullanırken bir adetin atlaması sık görülebilir. Eğer hamile olmadığınızdan kesinlikle eminseniz hap kullanmaya güvenle devam edebilirsiniz. Hamile kalmaya karar verirseniz 2-3 ay eğer hapları bırakıp 2-3 ay başka bir yöntemle korunduktan sonra hamile kalmanız önerilir. Çünkü hormonların vücudunuza yaptığı bir sürü etki vardı. Bunların gerilemesini istiyoruz ki normal bir gebelik elde edebilelim. Eğer bir hastalık nedeniyle hastaneye giderseniz ya da hastaneye yatmanız gerekirse yine bu hapları kullandığınızı mutlaka söylemeniz gerekir. Tehlike belirtilerinden de mutlaka haberdar olup gerekli durumlarda başvuracağınızı bilmelisiniz. Bir de bunun iğne şeklinde enjekte edilen tarzı var. Mesigna dediğimiz şekli. Yine doğal östrojen progesteron hormonu içeriyor. 1997 yıllarından beri kullanılıyor. Etki derecesi de oldukça yüksek. 99.95 değerinde. İlk enjeksiyondan sonra adet kanaması genellikle enjeksiyondan 15-20 gün sonra oluyor. Bu kaygılanmayı gerektirecek bir durum değil. İlacın etkili olduğunu gösteriyor aslında. Daha sonraki kanamalar ayda bir kez düzenli bir şekilde olacak. Genellikle her iğne vurulduğunuzdan yaklaşık 10-15 gün sonra adet göreceksiniz. Sonraki enjeksiyonlarınız ise adet kanamasına bakılmaksızın ilk iğneyi vuruluşunuzdan sonraki 27 ile 30. günler arasında yapılmalı. Yani her ay aynı günde yapılıyor olabilirsiniz. Geçiyoruz ikinci yöntemimize. Yalnız progesteron içeren kontraseptif yöntemleri konuşacağız. Bunlar az önce saydığım riskli durumlar vardı. İşte 35 yaş üzerinde olanlar, sigara kullananlar, tansiyon yüksek olanlar, kolesterol yüksekliği, kalp hastalığı, migren hastaları gibi. Bu tarz kadınlar bu mini hapları yalnızca progesteron içeren yöntemleri güvenli kullanabilirler. Mini haplar az öncekinin yalnızca progesteron içeren versiyonu. Etki mekanizması çok benzer. Yine yumurtlamayı baskılıyor, engelliyor. Servikal mukusu kalınlaştırdığı için mekanik olarak aslında spermlerde yukarıya geçemiyor rahme doğru. Yine endometrium dediğimiz uterusu rahmin iç tabakasını da incelterek gebeliğe elverişli olmayan bir hale getiriyor. Mini haplara ara verilmeden her gün kullanılmalı ve diğer kutuya hemen başlanmalı. Kullanılmaması gereken durumlar var yine diğerinde olduğu gibi. Eğer over kisti geçirdiyseniz, dış gebelik yaşadıysanız ya da açıklanamayan teşhis konulmamış bir vajinal kanamanız varsa kullanmamanız gerekir. Yine adetten kesilme ya da ara ara kanama gibi durumlarla yaşayabilirsiniz yan etki olarak. Mini haplar nasıl kullanılır? Adet bitiminde, adet dönemindeyken ilk hap adetin ilk günü tercihen alınır. Her gün aynı saatlerde alınması gerekir. Bebek emzirme süreçleri gibi adet görülmeyen dönemlerde de mini hap yine gebelik oluşmadığından emin olduğunuz için herhangi bir zamanda başlanabilir. Tam olarak da gebelikten korumanın başlaması için bir hafta prezervatif gibi ek bir yöntem kullanılmalı. Dikkat edeceğimiz noktalar var yine. 45 günden uzun süren adetten kesilme gibi durumlar olursa gebelik testi yaptırmanız gerekir. Hafif lekelenme tarzında yine ara kanamalar olursa hap kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak kan basıncı, meme ya da pelvik muayene ya da pap smear gibi durumlar için de düzenli kontrole gitmeniz gerekir. Yine hap almayı unutabilirsiniz hap kullanırken. Bir hap unuttuysanız ya da alınan saatin üstünden 3 ya da daha fazla saat geçtiyse hatırladığınız anda mini hapı alacaksınız. Diğer haplar normal düzeninde devam edecek. Hapın alınma saati geçmiş ve unutulmuş ise mini hapların koruyucu özelliği kısmen kayboluyor. Bu yüzden bir hafta süreyle kondom gibi ek bir bariyer yöntem kullanmanız uygun olur. Hap alınması unutulmuş ve cinsel ilişkide bulunulmuş ise acil kontraseptif yöntemler için başvurmanız gerekir. Doğum kontrol iğneleri, az önce bahsetmiştik bir iğne vardı. Bu da onun 3 aylık versiyonu, yalnızca progesteron hormonu içeren versiyonu. Mini hapların 3 aylık versiyonu az önce dediğim gibi. Etki mekanizması çok benzer. Yine yumurtlamayı önlüyor. Servikal mukusu, yani rahim ağzındaki salgıyı kalınlaştırıyor. Spermin geçişini engelliyor böylece. Rahim duvarını da inceltiyor. Yöntemin etkinliği düzenli kullanıma bağlı. Doğru kullanıldığında yine %100'e yakın. İlk enjeksiyon adet kanamasının yine birinci günü uygulanır. Enjeksiyon üst koldan ya da kalçadan yavaşça uygulanabilir. Dikkat etmemiz gereken ya da kullanılmaması gereken durumlar var yine. Gebelik ya da gebelik şüphesi varsa, aktif karaciğer hastalığı, meme kanseri, kalp hastalığı, migren tipi baş ağrısı, nedeni bilinmeyen, açıklanamayan vajinal kanama ya da 35 yaş üstü sigara içen kadınlarda kullanılmaması gerekir. Norplantlar yumuşak plastikten yapılmış, bükülebilen, altı ince çubuk, koruyucu hapların içinde de bulunan bir hormon yerleştirilmiş bunlara. Bu çubuklar ufak bir cerrahi girişimle kolunuzdaki derinin hemen altına yerleştiriliyor. Ve buradan çok az miktarlarda hormon salınarak 5 yıl süreyle sizi gebelikten koruyor. Bir de bunun tek çubuk versiyonu var, implanon. Yine aynı şekilde üst kolun iç bölgesine, cilt altına uygulanan bir yöntem. 3 yıl sizi progesteron salgılayarak gebelikten koruyor. Nasıl kullanılır? Kibrit çöpü büyüklüğünde plastik kapsüller aktif olarak kullanılmayan kolun, yani daha az kullandığınız kolun iç kısmına, deri altına yerleştirilir. Yerleştirilmesi kısa zaman alır. 15 dakikalık küçük bir cerrahi işlem gerektirir. Etkinliği yine 5 yıl boyunca %99,95'tir. Kullanılmayan durumlar var yine. Karaciğer bozukluğu olanlar, adet kanaması dışında düzensiz kanaması olanlar, daha önceden tromboflebit gibi damar hastalığı geçirmiş olanlar, dış gebelik öyküsü olanlar ya da over kisti olan kadınların kullanmaması daha uygun olacak. Yan etkileri yine adetten kesilme ya da ara kanamaları ya da siklus bozuklukları olabilir. Tehlike belirtileri olarak da şiddetli karın ağrısı, dış gebelik riski belirtisi olacağından, şiddetli vajinal kanama, migren, görme bozukluğu ya da düzenli siklus içeren amonereler olabilir. Bir de hormonlu riyalar var. Hormonlu yöntemlerden devam ederken etki mekanizması lokal etkili, minimum sistemik yan etkisi var. Sadece ovülasyonu etkilemiyor, yumurtlamayı etkilemiyor. Yine her ay yumurtlamaya devam ediyoruz. Yalnız rahmin iç tabakasını yine kalınlaşmasını engelliyor. Yine rahim ağzında o servikal tıkaç oluşturarak spermlerin uterusa geçmesini engelliyor. Bu şekilde gördüğümüz gibi rahmin iç tabakasına T şeklinde yerleştirilen bir alet. Ne zaman kullanılır? Doğumdan sonra ilk 48 saat içinde olabilir ya da gebe olmadığından emin olduğumuz herhangi bir dönemde takılabilir. Kimler için uygun değil? Yine hormonlu bir yöntem olduğu için tromboembolitik hastalık öyküsü olan, kalp hastalığı olan, açıklanamayan vajinal kanaması, meme, yumurtalık ya da endometrium kanseri olanlarda, rahminde anatomik bozukluğu olanlarda, enfeksiyon, pelvisinde enfeksiyon öyküsü olanlarda ya da karaciğer tümörü olanlar için uygun değildir. Yine adetten kesilme, over kisti, sivilce, ciltte yağlanma, göğüslerde hassasiyet, baş ağrısı gibi yan etkileri olabilir. Dış gebelik riskini biraz artırabiliyor bu yöntem. Bu yan etkisi dezavantajı olarak bahsedilebilir ve maliyeti yüksek birazcık. Devam ediyoruz etkin kontraseptif yöntemlerden riyalara, rahim içi araçlarla. Etki mekanizması yabancı cisim etkisi oluşturarak endometriyumla inflamatuar bir reaksiyon oluşturuyor aslında ve zigotun rahmin içine yerleşmesini önlüyor. İmmünolojik bir infertiliteye sebep oluyor. Riyanın antijen etkisiyle oluşan kuvvetli bir yabancı cisim reaksiyonu oluşuyor ve rahme ulaşan sperm varsa bu spermleri öldürüyorlar. Spermleri hareketsiz hale getiriyor. Yine mekanik olarak oraya tıkadığı için spermlerin geçişini önlüyor. Bakırlı olduğunda tüm bu etkiler birazcık daha artıyor. Takılır takılmaz koruyuculuğu başlar. Diğer yöntemlerde olduğu gibi ek bir koruyucu yönteme gerek yok. Düzenli kullanıldığında, kontrollere gidildiğinde, kaymadığında koruyuculuğu 10 yıl geçerli. T şeklinde demiştik. Değişik formda olanları da var. Yan etkileri yine adetle ilgili sorunlar olabilir. Bakırlı olanlarda kanama miktarı bir miktar artabilir ya da ağrılı adet görebilirsiniz. Bu yüzden kadınların %15'i riya kullanmayı bıraktığını ifade etmiş. Delinme riski olabiliyor bu riyalarda. Bu da daha çok uygulayan sağlık personelinin deneyimsizliği olabilir ya da rahmin şeklinin pozisyonunun doğru ölçülmemesinden dolayı kaynaklanabilir. Riyaların atılması durumu olabiliyor. Genelde takıldıktan sonraki ilk 3 ayda atılmalar görülüyor. Daha sonrasında atılma gibi bir komplikasyonla karşılaşmıyoruz. Atıldığı tespit edilirse mutlaka zaten kontrol edilmesi gerekiyor. Dış gebelik riskini birazcık arttırıyor demiştik riye olanlarda. Yaklaşık %3 ile %5 oranında dış gebelik de görülebiliyor. Riye varken gebelik de görebiliyoruz. Eğer tespit edilmişse ve 13 haftadan küçükse gebelik, riye yerinden çıkarmayı tercih ediyoruz. Ama bu durumu saptadığınızda artık 13 hafta geçmişse riye ve gebelik beraber devam ediyorlar. Ancak riye varken bu gebeliğin devamı risk oluşturabiliyor. Özellikle ikinci trimesterde abortuslar, düşükler ya da erken doğumlar görülebiliyor. Bir diğer komplikasyonu da enfeksiyon olabiliyor. Genellikle bu RIA'nın takılmasını takip eden ilk 20 günü içinde oluşabiliyor enfeksiyonlar. Zaten birden fazla cinsel partneri olanlarda ya da vajinal bölgede enfeksiyonu olanlarda RIA takılması çok tercih edilmiyor. Kullanılmaması gereken durumlar var, kesin ya da diğer gibi. Gebelik ya da şüphesi varsa, zaten aktif ya da yeni geçirilmiş pelvik enfeksiyonu varsa, serviksinde, rahim ağzında ya da uterusunda kanser şüphesi varsa, tanı konmamış düzensiz kanaması varsa, dış gebelik öyküsü varsa yeni arttırdığı için kesinlikle RIA uygulamıyoruz. Diğer nedenlere baktığımızda rahmi küçükse, şiddetli adet sancıları çekiyorsa, aşırı kanaması varsa, uterusunda miyom varsa, endometriozis ya da anemi gibi durumu varsa yine RIA'nın kullanılmaması tercih ediliyor. Uygulanma zamanı gebelik şüphesi yoksa yine menstrual siklustan, gebelik şüphesi varsa bir sonraki adeti bekleyerek takılıyor. Doğumdan hemen sonra takılabilir. Doğumdan, vajinal doğumdan 6 hafta, sezaryandan 8 hafta sonra da takılabilir. Cinsel ilişkide bulunulmamışsa, gebe olmadığından eminsek eğer ya da enfeksiyon riski yoksa düşüklerden hemen sonra da uygulanabilir. Bu şekilde dediğimiz gibi T şeklinde küçük bir araç uterusun iç kısmına yerleştirilerek etkinliği hemen başlıyor. Devam ediyoruz. Geriye dönüşümsüz yöntemlere geldik. Kadında tüp ligasyonu, erkekte vazektomi. Tüp ligasyonu kadın üreme organlarında spermle yumurtanın buluşmasını engellemek için geliştirilen bir cerrahi yöntem aslında. Genellikle karın bölgesinde yapılan küçük 3-5 santimlik bir kesiyle tüplere ulaşılıyor ve tüpler kesilip bağlanıyor. Bu şekilde ovülasyonla, yumurtlamayla, oradan atılan yumurtayla serviksten, rahim ağzından gelen spermler buluşmamış oluyor. Bu şekilde de gebelik oluşmuyor. İşlem sonrasında dikkat edileceğimiz noktalar var. Operasyondan sonra evde 2 gün istirahat önerilir. Normal aktiviteye 2-3 gün sonra geçilir. Ateş, kesi yerinde akıntı ya da kanama, şiddetli ağrısı ya da ödemi olursa ya da idrara çıkma gibi idrar problemleri olursa mutlaka haber verilmeli. Nadir de olsa, çok çok nadir de olsa bağlanma yerinde açılma da olabilir ve sonuç olarak gebelik de görülebilir. O yüzden adet gecikmeleri durumu olursa eğer gebelik mi oluştu diye mutlaka bakmamız gerekir. Etkinliğe %100'e yakın ama dediğimiz gibi çok küçük bir oranlarda da olsa tüplerin tekrar açılması ve gebe kalma ihtimali de olabiliyor. Eğer artık hiç çocuk sahibi olmak istemiyorsa kadın, en uygun yöntemlerden birisi. Bu şekilde laparoskopik olarak da karından girilerek küçük bir kesiyle tüpler kesilip bağlanıyor. Ve dediğimiz gibi yumurta hücresi artık buradan uterusa, rahme doğru yolculuk yapamıyor. Erkeklerde vazektomi var demiştik. Erkekten sperm hücrelerinin testislerin depolandığı bölgeye geçişini cerrahi yöntemlerle kalıcı olarak bozuyoruz aslında. Bu işlem sonrasında boşalmada, yani ejekülasyon esnasında boşalan sıvının dış görünüşünde hiçbir değişiklik yok. Sadece sıvıda sperm bulunmuyor ve bu yüzden gebelik de oluşmuyor. Bu yöntem geri dönüşümsüz, sperm kanallarında ciddi hasar oluşturan bir yöntem. Eski haline getirilmesi çok çok zor. O yüzden bunu yaptırmaya karar veren bireyi kesinlikle ileride çocuk sahibi olup isteyip istemediğine kesin kararlı olması gerekir. Eğer kararsızsa kesinlikle bu yöntem zaten uygulanmıyor. Eşin rızası olmadan yapılan uygulamalarda eş boşanma başvurusunda bulunabiliyor. Bu nedenle eşin rızası mutlaka alınmalı. Koruyuculuk oranı %100'e yakın dediğimiz gibi. Ancak bireysel özellikler nedeniyle nadiren gebelik de oluşabiliyor. Çok kısa süren bir cerrahi işlem, lokal anestezi altında küçük kesiyle yapılıyor. Hastanede yatmayı da gerektirmiyor. Aynı gün taburcu olabiliyorlar. Ancak burada koruyuculuk hemen başlamıyor. Çünkü operasyon öncesinde de depolan spermlerin atılması için genellikle 3 ay ortalama 15-20 boşalma süresi geçmesi gerekir. Çünkü bu kalan sıvıda da az da olsa spermler var ve bu yine kadının hamile kalmasına neden olabiliyor. Vazektomi sonrası dikkat edilecek noktalar. Operasyondan sonra evde 2 gün istirahat önerir. Torbalar 2 gün süreyle desteklenmeli. Aşırı fiziksel aktivite ya da basınç yapacak hareketlerden miyakta kaçınmak gerekir. 3 gün cinsel ilişki yasaklanır. Yine buz torbası ya da ağrı kesiciler uygun olduğunda, yani ağrısı olduğunda kullanılabilir. Kanama, enfeksiyon gibi riskler oluşursa mutlaka dikkat edilip izlenip haber verilmesi gerekir. Acil kontrasepsiyona geldik şimdi. Bunun da yöntemleri var birkaç tane. Kombine östrojen progesteron yöntemi. Eğer korunmasız bir cinsel ilişkide bulunulduysa 12 saat arayla östrojen ve progesteron içeren hap toplam 2 kez verilmesini ifade eden bir rejimdir. Ne kadar çabuk başlanırsa o kadar daha etkilidir. Ya da tek başına progesteron hapı da alınabilir. 12 saat arayla yine toplam 2 kez bu progesteron hapı kullanılabilir. Ya da intrauterin araç dediğimiz, az önce bahsettiğimiz RIA'lar var. Yine korunmasız ilişkiden sonra ilk 72 saat içinde gelemeyen kadınlarda yumurtlamayı izleyen 5-7 güne kadar RIA yerleştirilerek gebe kalmaktan koruyabiliyor. Yine bir tane daha antiprogesteron ajanı var. Bu da yine ilk 72 saat içinde verildiğinde yan etkileri az, kontraseptif etkinliği yüksek bir yöntem. Ancak ne kadar az kullanılırsa etkinliği o kadar artıyor. Her zaman başvurmasını istediğimiz bir yöntem değil bunlar. Etki mekanizmasına bakacak olursak mekanizması tamamen anlaşılmamış aslında bu yöntemlerin. Yumurtlamayı önlüyor ya da geciktiriyor, öyle düşünülüyor. Hormon progesteronluların da tam etkisi tam olarak bilinmemekte. Yumurtlamayı yine baskıladığı tahmin ediliyor. RIA'nın ise yine spermlerin yumurtaya taşınmasını engelleyerek fertilizasyonun yani döllenmenin baskılandığı, engellendiği düşünülüyor. Kontraindikasyonları yani uygulanmaması gereken durumlar, bunlar da kesin net değil. Östrojen hormonuna kontraindikasyonu olanlarda bu yöntem kullanılmaması daha uygun. Ve dediğimiz gibi bir siklusta birden fazla acil kontrasepsiyon yöntemine başvurulmaması gerekir. Yan etkileri bulantı, kusma olur, memelerde gerginlik, bir sonraki adet düzeninde bozukluk olabilir. Zor ya da ağrıya yerleştirmeye bağlı riskler olabiliyor. Peki kullanılabileceği durumlar neler? Endike olan durumlar. Eğer tecavüz gibi bir durumla karşılaştıysak, kondom yırtıldıysa, planlanmayan zamansız bir zamanda, ortamda cinsel ilişkide bulunulduysa, yani korunmadıysa yine, kullanılan kontraseptif yöntemin de başarısız olduğunu düşünüyorlarsa, kondomun yırtılması ya da çıkması gibi yine bu yöntemlere başvurabilirler. Gebelik oluşmadan önce gebeliğin oluşumunu önler, gebeliği sonlandırmaz. Yani düşük yaptırıcı değildir. Bu konuda dikkatli olmak gerekir. İlişkiden sonraki ilk 72 saat içinde bu yöntemlere başvurmak gerekiyor. Ne kadar erken başvurursak o kadar etkili. Diğerleri bariyer yöntemlere geçtik. Kondom, kadın kondomu, erkek kondomu, diyafram ve servikal başlıklar var. Cinsel ilişki sırasında spermin kadının vajina ya da uterusunda geçmesini engelleyen yöntem aslında bir bariyer görevi görüyor. Gebelikten korumanın yarısının yanı sıra cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı da koruyucu etkileri var bunların. Kondom, boşanma sırasında spermlerin yani erkek tohum hücrelerinin vajinaya dökülmesini, dolayısıyla rahim ve tüplere ulaşmasını engelliyor. Kondomun kullanımı özellik taşır. Yani eğer düzgün kullanılmazsa etkinliği azalır. Eğer düzgün kullanılırsa koruyuculuğu %100'e kadar çıkabilir. Doğru kondom nasıl ayırt edilir? Lateksten yapılır, standartlara uygun. Eczaneden alınan yani kaynağı bilinmeyen bir yerden temin edilmemiş olması gerekir. Uygun ölçüde olmalı. Kutuda belirtilen şekilde saklanmış olmalı. Yani güneş ya da sıcak ortamda bulunmamış, paketi zedelenmemiş, rengi solmamış olmalı. Paketin açılmasına dikkatli, prezervatifi zedelemeden, yırtmadan açması gerekir. Paket tırnaklarıyla ya da kesici bir cisimle açmamak gerekir. Cinsel ilişkiden hemen önce kullanmaya başlaması gerekir, başladıktan sonra değil. Sulu kayganlaştırıcılar ya da sperm öldürücü kremler kullanılabilir kondomla beraber. Yağlı kayganlaştırıcıları tercih etmiyoruz. Bir de kadın prezervatifi var, kadın kondomu. 17 santim uzunluğunda yumuşak ve ince bir poliüretan tabakasından yapılmış, vajinanın içini tümüyle kaplayan, tek tarafı kapalı silindir bir kılıf aslında. Poliüretan özelliği nedeniyle vajinanın içine yerleştirildiğinde kısa zamanda vajina duvarlarına sıkı sıkı tutunuyor ve vücut ısısıyla uyum sağlıyor. Kılıfın açık olan ucu ise etrafını saran ve bir tane de kapalı olan ucun içinde serbest olarak bulunan bükülebilir iki halkası var. Kapalı olan kısım halka serviks yani rahim ağzını tamamen sarıyor. Açık uçtaki halka ise kadının dış genital organından yani vajinasından aşağıya açılıyor. Buradaki gibi vajinal kanal boyunca aslında yerleştirmiş oluyoruz. Dışa bakan kısım açık, işte serviksin ağzını kapatan kısımla kapalı olan kısmı geliyor. Diyafram var bir de. Serviksi mekanik olarak kapatan, kubbe şeklinde ince, kauçuktan yapılmış bir araç. Genelde spermisit ile beraber yani spermleri öldüren kremler, köpüklerle beraber kullanılır. Cinsel ilişkiden önce spermisit ve diyafram vajana yerleştiriliyor. İlişkiden sonra 6 saat yerinde kalması, çıkarılmaması önerilir. Genelde bakteriyel cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korur ancak HIV gibi enfeksiyonlara karşı koruyuculuğu açık değil. Nasıl kullanılır? Eller sabunla yıkandıktan sonra diyafram kenarlarına tutulur ve iç tarafına bir tatlı kaşığı dolusu sperm öldürücü krem koyulur. Diyaframın kenarlarına da birazcık sürülebilir bu. Diyaframın çukur kısmı yukarı bakacak şekilde uygulama yapacak elin parmağıyla içeriden, baş ve diğer parmaklarla da dış yan taraflardan sıkı sıkı tutulur. Kadın rahat ettiği pozisyonda bunu vajenine yerleştirir. Vajina yukarıya ve arkaya doğru uzandığı için diyafram arkaya doğru itilirse daha kolay yerleştirilir. Diyafram kubbe halini alacak ve rahim ağzını örtecektir. Parmak vajinadan içeriye sokulup rahim ağzının tamamen kapanıp kapanmadığı kontrol edebilirsiniz. Doğru yerleşmemişse yine gebe kalma riski ve karşı karşıya kalıyoruz. Bu şekilde içine ve çevresine spermisit sürüldükten sonra vajinadan içeriye arkaya doğru itilerek tamamen serviksi rahim ağzını kapatlayacak şekilde kapatılabiliyor. Bir de servikal başlık var. Bu da diyaframa çok benziyor aslında. Serviksi sıkı sıkı kapatan lateksten yapılmış bir alet bu da. 32-38 mm uzunluğunda plastik yüzeye benzer. Serviksi sıkı sıkı sarar demiştik. Başlık ve spermis beraber kullanıldığında yine cinsel yolla bulaşan hastalıklara ve HIV'den korur. Cinsel ilişkiden 20 dakika önce yerleştirilir. Cinsel ilişkide yerinden çıktığından şüphelenilirse acil kontrasepsiyon yöntemlerine başvurmak gerekir. Yine başlıklarda her 12 ayda bir değiştirilmesi gerekir. İşte servikal başlık, diyafram gibi yine bunu vajinadan içeriye sokarak serviksi tamamen sıkı sıkı sarıp kapatacak bir alet. Şimdi etkisi sınırlı kontraseptif yöntemlere bakacağız. Bunlar takvim yöntemi, geri çekme, vajinal duş, spermisitler ve emzirme yöntemi. Takvim yönteminden yararlanmak için en az siklus 8 adet dönemi olmak üzere bu adetlerimizin günlerini belirlememiz gerekiyor. En uzun kaç gün sürüyor, en kısa kaç gün sürüyor gibi. En kısa siklus gününden 18, en uzun siklus gününden de 11 gün çıkarılarak hesap yapılıyor. En kısa 21 gün, en uzun 32 gün olsun. Hesap yapılıyor. 21'den 18'i çıkarıyoruz. En uzun 32 gün saptamıştık. 32'den de 11'i çıkardığımızda 21 elde ettik. Yani adetin 3. günü ile 21. günü arasında herhangi bir günde yumurtlama olabiliyor. Yani bu günlerde eğer çocuk istiyorsak cinsel ilişkide bulunmamız gerekir. Eğer çocuk istemiyorsak bu günler arasında cinsel ilişkiden kaçınmamız gerekir. Bir de vücut ısısı yöntemi var. Bazal vücut ısısını hesaplamak için yine en az 3-4 ay boyunca sabah yataktan kalkar kalkmaz vücut ısısını ölçmek, takip etmek gerekir. Yumurtlama döneminden sonra ısı ortalama 0,2 ile 0,4 derece artabilir. Isı yükselmeye başladıktan sonraki 3. günden sonra kadın fertilite açısından güvenlidir diyoruz. Bir de servikal mukus yöntemimiz var. Ovülasyon yaklaşırken mukus artar, yani yapışkan bir sıvı. İncelir, rengi berraklaşır, elastik ve kaygan olur. Vajinada ıslaklığa neden olur. Ovülasyondan sonra ise yumurtlama döneminden sonra mukusun özelliği miktar olarak az, yapışkan ve pürtüklü olur ve vajina kuru hissedilir. Yani ıslaklık hissettiğiniz zamanlar, vajinada ıslaklık, iç çamaşırınızda ıslaklık hissettiğiniz zamanlar yumurtlama döneminde oluyorsunuz ve gebe kalmak için uygun zamanda oluyor. Eğer gebe kalmak istiyorsanız yine bu zamanlarda cinsel ilişkide bulunmanız, eğer istemiyorsanız da bu günlerde ilişkiden kaçınmanız gerekir. Yine vajinal yolla bulaşan enfeksiyonlar, vajinal duş, orayı yıkamak, spermisitler gibi yöntemlerde bu yöntemin etkisini, hassasiyetini azaltıyor. Bir de geri çekme yöntemi var. Halk arasında çekilme, dikkatli olma, dışarı boşalma, eşim korunuyor denen yöntem. Cinsel ilişki sırasında erkeğin cinsel organının ejekülat sıvısının gelmesinden hemen önce vajinadan dışarıya çıkarması ve sıvının dışarıya boşalması anlamına geliyor. Doğru uygulandığında %96 civarında bir etkisi var. Ancak dikkat edilmesi gereken bir yöntem. Doğru ve dikkatli kullanılmadığında bu oran %70'lere düşüyor. İstenmeyen gebeliklerin oluşmasında en önemli etkenlerden biri bu yöntem. Başarı kişisel etmenlere bağlı. Erkeğin kendinde sorumluluk alabilmesine, o anda kendini yönetebilmesine bağlı. Ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı da kesinlikle koruyucu değil. Bir de vajinal yıkama var. Bazı kadınlar vajinadaki spermleri yıkayıp atma düşüncesiyle cinsel ilişkiden hemen sonra vajinayı suyla, sabunla ya da herhangi bir maddeyle yıkayarak gebelikten kaçabileceğini düşünüyorlar. Ancak bu yıkama işleminin hiçbir kontraseptif yani gebeliği önleyici bir yöntemi yok. Spermler birkaç saniye içinde çoktan servikal kanala doğru yol almış oluyorlar. Spermisitler var. Jel, köpük, krem ya da spozitar fitil şeklinde uygulananları var. Hepsinin aktif maddesi çok benzer. Cinsel ilişkiden önce vajinaya yerleştirirler. Bazı ürünlerin erimesi için en az 15 dakika gerekebilir. O kullanılan ürünün özelliğine bağlı olarak dikkat etmek gerekiyor. Uygulamadan sonra da 6-8 saat vajenin yıkanmaması gerekir ki etkili olsun. Bu şekilde buraya yerleştirilini ya da köpük şeklinde bir enjektör gibi alet yardımıyla sıkılanı da var. Son olarak laktasyonel amenore yani halk arasında sütüm koruyor denilen yöntem de var. Annenin emzirme döneminde emzirmeyle ilgili bazı koşullara uyarak bu yöntemi aslında aile planlaması yöntemi olarak kullanabilir. Etki mekanizması yine ovülasyon siklusları ya da adet görmeyi 6 aya kadar geciktiriyor. Kadın adet görmediği için de yumurtlama olmuyor ve gebe kalma şansı azalıyor. Tam emzirme koşullarını eğer sağlıyorsa %98'e varan koruması var. Peki bu nedir bu tam emzirme koşulları? Bebeğin 6 aydan küçük olması gerekir. Kadının hiç adet görmemiş olması gerekir. Bebeğin gece ve gündüz her istediğinde günde en az 10 kere gündüz geceleri de emzirilmesi gerekir ve her iki memeden en az 4-5'er dakika emziriyor olması lazım. Ve bebeğin su dahi herhangi bir ek gıda verilmemiş olması gerekir ki bu yöntemle aile planlaması olarak kullanılabilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim anlatılarım bu kadar da.
Biz
sorunuz,
teşekkür
katkınız
ederim.
Varsa alabiliriz.
Ağzınıza sağlık.
Teşekkür ederim.
Teşekkür ederiz. Benim sorum var.
Buyurun.
Şimdi ilk aklıma gelen sizi dinlerken kendi kişisel problemlerimle ilgili olan kısmı geldi aklıma. Östrojen ve progesteronun birlikte kullanıldığı yöntemlerde, korunma yöntemlerinde genellikle kullanılmaması gereken durumları şeyi örnek verdiniz. Tromboembolitik hastalıkların varlığını söylediniz ama sadece progesteron içeren işte Norplant ve mini haplardan bahsederken kullanılmaması gereken durumlar derken bundan bahsetmediniz. O zaman yani şey diyebilir miyiz? Yani tromboembolitik hastalıklar geçiren herhangi biri progesteronla korunabilir sonucuna varabiliyor muyuz?
Herhangi bir tromboflebit rahatsızlık olduğunda aslında bizim östrojen ve progesteron ilk başta bunun görevlerinden bahsetti ya.
Hı hı.
O görevleri iyi ayırt etmek lazım. Östrojenin vücut üzerinde bazı şeylerde kemik erimesinde ya da kardiyovasküler hastalıklarda koruyucu yanı olsa da rahim açısından işte meme kanseri açısından farklı riskler de yaratabiliyor. Burada da damarsal dolaşımdan bahsediyoruz. Evet, kurduğumuz mantığa göre sadece progesteron içeren ürünler hani olabilir. Fakat hormonal tedavilerin üst üste 5 yıldan uzun süreyle kullanılmaması, sonrasında başka bir yönteme geçilerek ara verilmesi şeklinde de önerilir. Her durumda mutlaka bir hekime görünmekte yarar var. Çünkü burada tanısı konan bir rahatsızlık onun yanında olabilecek başka tanılar da olabilir. O yüzden hani buradan bizi izleyenler de olacağı için mutlaka bir hekime danışıp öyle kullanın demekte yarar var.
Peki bir tanesi de kadın kondomu. Bunu kullandığımızda o zaman ek bir yani şey kendi sıvılarımızı da bloke edeceği için öyle algılıyorum. Ek bir kayganlaştırıcı sıvı mı kullanmak gerekir kadın prezervatifi kullandığımız zaman vajinal prezervatif?
Erkek prezervatifi gibi onu da ilk açtığımızda erkek prezervatifinin nasıl hani bir kaygan kendisinden kayganlığı olur ya doku olarak aynı biraz birazcık daha geniş olarak düşünün. Ve sonra uç kısma doğru daralmıyor. Her iki ucunda halka var. Yani iki ucu halka olan bir boru gibi düşünün. Bunun açık olan kısmı
dışarıya bakacak.
Vajenin dışında kalıyor. Kapalı kısmı da içeriden rahim ağzına doğru yerleştiriliyor. Sperm kullanırken de hani ekstra kayganlaştırıcıya ihtiyaç yoksa kadın kondomu kullanırken de ihtiyaç olmaz.
Başka aklıma gelen soru var mıydı diye düşünüyorum.
Sen düşünürken ben bir tane de sorayım mı? Hocam bizim toplumumuzun yapısı gereği biraz daha bu konular çok da konuşulmaz. Hatta doktorlara bile mesela kadınlar için kullanılan kondomlar belki eczaneye gidip rahatlıkla bunu isteyemeyecek bireyler de olabilir. Bizi dinleyenler de vardır mutlaka. Bunlar mesela sağlık ocaklarında da veriliyor mu ve hani kendileri talep etmeden de işte gerektiğinde işte hemşireler, doktorlar, aile hekimlerini bahsediyorum özellikle. Mesela onlar da bu konulardan bahsedip öneriyor mu, veriyor mu ve ücretsiz olarak verilen yerler de var mı?
Ücretsiz olarak sadece erkek kondomu verilip dağıtılıyor. Ondan dolayı diğerinin maliyeti de biraz yüksek. Ücreti de eczanelerden alırken de farklı. Hani şu an net ücret nedir bilmesem de erkek kondomuna göre birazcık daha ücreti yüksek. O nedenle maalesef bahsettiğiniz sağlık ocağı, aile hekimi gibi yerlerden onların dağıtımı yok. Bir de şimdi bazı yöntemler işte servikal palpasyon dediğimiz ya da diyaframın içeriye yerleştirilmesi. Femilondur bir diğer adı. Bu kadın kondomunun da aynı şekilde rahim ağzına yerleştirilmesi kadının kendi vajen içerisine elini parmağını hani ilerletip rahim ağzına ulaşmasını gerektiren bir durum. Her kadın bunu yapmak istemeyebiliyor. Yani kendi kendine palpasyon yöntemlerini kullanmak istemeyebiliyor. Kendince çekince de yaşayabiliyor. O yüzden öncelikle kişiyi tanımak lazım. Danışmanlık verirken işte bütün yöntemler ama anlatılabilir de karşı tarafın da yine özelliklerini öğrenmemiz gerekiyor. Yani bireye uygun. Çünkü bir sürü yöntem saydı Figen ve bu yöntemlerin çoğu farkındaysanız kadınlar için. Erkekler için ne saydık? Kondom.
Vazektomi.
Vazektomi.
Şimdi geri çekmeyi saymayalım zaten.
Evet, geri çekmeyi geleneksel yöntemler arasında Türkiye'de çok da kullanılsa, TNSA verilerine girmiş de olsa yine de risk yarattığı için etkin yöntemler arasında saymıyoruz. Bir de yeni dönemde aşılar, erkekler için de yine aşı uygulamaları çıkacak diye söyleniyor. Şimdi burada geri kalan bütün yöntemler aslında kadınlar için. Çok fazla yöntem var gibi görünse de her kadına her yöntem uygun değil, iyi gelmiyor. Yani bakırlarıya spiral taktırmaktan bahsediyoruz, koruyuculuk süresi uzun diyoruz ama kimilerinde aşırı kanama yapıyor, kanamanın miktarını arttırıyor, süresini arttırıyor. Kansızlık, anemi, o ne yapar, halsizlik, yorgunluk, uyku yapar, böyle şeylere neden olursa onu kullanamıyor. Oral kontraseptif haflarda işte çektiği tromboflebit gibi rahatsızlıklar, örneğin hani sigara içenlerin de kullanılması gerekir gibi faktörler var. İşte doğum sonrası emziriyor olmak yine o bazı yöntemlerin kullanılmamasına neden olur. Yani hayatın her döneminde yöntemlerle ilgili farklı süreçler var. Her yöntem herkese iyi gelecek anlamına gelmiyor. Genelde kadınlar kulaktan dolma, işte spiral taktırmış ama ona rağmen gebe kalmış gibi duyup
elinde spiralle doğmuş diyenler
evet,
büyük efsaneler.
Böylesine ifadeler yer alabiliyor ama asıl durum şu, O spiral bir kere ehil ellerde takılmalı. Takıldıktan sonrasında da hep diyorum ben, hani vücuda bir yabancı cisim giriyor. Kasılıp atmak isteyecektir tabii ki bunu. O nedenle de düzenli kontrole gitmekte yarar var. İşte yıllık jinekolojik muayeneyi yaptırmak ya da riya takıldıktan sonraki süreçte kontrole gelin dediğinde ihmal etmemek. Yani bunlar önemli. O kısımları ihmal etmememiz lazım. Tüm hani yöntemler, evet, hani ucuz olan, erişilebilir olanlar da olduğu gibi satın almak durumunda kalınan yöntemler de var. İşte tek çubuk kol içerisine yerleştirilen implant, ondan da bahsetmiştik. Yani o emziren kadında kullanabiliyor doğum sonrası. Sadece progesteron içeren de bir yöntem. İlk Türkiye'ye geldiğinde hekimlere bununla ilgili direkt cilt altına yerleştirmek üzere eğitimler verilmişti. O dönem tanıtım amaçlı dağıtıldığı da oldu. İşte 50 lira gibi fiyatlarla giderek arttı arttı. Şimdi işte hem piyasada çok bulunmuyor, hem de bulsanız kime taktırtacaksınız gibi durumlar söz konusu oluyor. O yüzden hani gittiğiniz hekim, işte karşılaştığınız sağlık çalışanı, sizin bulunduğunuz ortam, kendi sağlık durumunuz, bunların hepsi yöntem kullanımını etkileyen faktörler aslında.
Anladım.
Ek olarak
Kişinin hem yaşı hem de bireysel özellikleri öncelikli olmak üzere diğer bir sürü etken de var. Bir de hocam şimdi söyledim, adını unuttum. Hani adeti çok yoğun olan insanlara çok tercih edilmeyebiliyor.
Bakıyorlar ya.
Bak, evet. Ya da arttırma riski olduğu için de, ya da işte vücut kabul etmeyebilir. Bu yüzden hap kullanan insanlar var, ama hapta işte şey olabiliyor. Adeti yoğun olan insanların bunu düzenlediğini, hem o yoğunluğun azaldığını hem de düzene koyduğunu duyuyoruz zaman zaman. Siz de değindiniz biraz. Peki bu düzeni bozmak istemeyen insanlar ama bayağı da kullanıyorsa, o zaman hangi yöntemi kullansa, tabii ki yine doktora gidip danışması gerekiyor. Evet, ama genel olarak bakınca işte mesela işte ilaçların uzun sürede kullanımında bazı bir sürü yan etkileri olduğundan söz ettik. Sonrasında işte bu aylık ve 3 aylık iğneler, belki bilmiyorum önerirsiniz, ama onların da yan etkileri var mı ve neler mesela?
Şöyle, şimdi sadece progesteron içeren kolun içine yerleştirilen işte implant var. Onun dışında 3 ayda bir yapılan enjeksiyonlar var. Bunların yan etkileri benzer. Nedir bu? Sadece progesteron içeren işte 3 aylık enjeksiyon kalçadan yaptırıldığında her ay düzenli adet görmeyebiliyor kadınlar. Daha sonrasında da adetlerin ortasında ara kanama olabiliyor. Sanki adet görecekmiş gibi karında şişlik, göğüslerde hassasiyet, dokununca ağrı gibi belirtiler oluyor. Ama adet görecekken göremeyince bir ödem, bir şişlik oluyor vücutta ve bu kişiyi rahatsız edebiliyor. Baştan bunları anlatmak gerekiyor ki beklenen zamanda adet gelmediğinde de hemen gebelikle olduğu gibi sıkıntı yaşanmaması adına yöntemin bu tip ara kanamalar yapabileceği, işte şişkinlik olup düzenli kanamalar görülemeyebileceği anlatılsın. Özellikle 3 aylık enjeksiyonu doğumdan sonraki süreçte öneriyoruz. İşte sezaryen olduysa 2 ay, normal doğum olduysa 40 gün cinsel perhiz öneriliyor. Cinsel ilişki yasak. Ondan sonrasında da bireylerin kendi ağrı yaşayıp yaşamama durumuna göre cinsel ilişkiye başlaması lazım. İlişkiye girmeden önce gebe kalınmadığından emin olunduğu için yöntem kullanmaya başlamak gerekiyor aslında. Baştan önlem almak için. Eğer ki korunmasız bir iki ilişki olduysa, o zaman gebelik testi yapıp hamilelik olmadığından emin olunursa yönteme başlanıyor. Burada da 3 aylık enjeksiyonda 3 ayda bir yapılıyor ve enjeksiyon yapmayı kesince hemen gebelik geri dön dönmüyor. Yaklaşık 10 aya kadar kadınlar bu şekilde gebelikten korunmuş olabilir. Bir süre sonra bu yöntemi diyelim ki bıraktı, evet hemen geri dönmedi ama gebe kalmak istemediğinde gebelik riski olabileceği için işte eşin kondom kullanması. İkinci bir çocuk sahibi oldular. Uzun bir süre başka çocuk da istemiyorlar. O zaman işte spiral kullanmak. Bakırlı olanlardan bahsettik ama bir de hormonlu olanlar var biliyorsunuz. Hormonlu ya da her gün hani hap içmek zorunda kalmadan kullanılabilecek de bir yöntem. Burada işte yani dedim ya o döneme göre yine aynı şeye geldik Nurşen Hanım. Kişinin durumuna ve özelliğine göre karar vermek gerekiyor. Kürtaj kesinlikle bir aile planlaması yöntemi değildir diyoruz. Adetlerimizi evet takip etmemiz lazım. Ne öneriyoruz? İşte kişilerin artık cep telefonları da var. Takvime adet günlerini işaretlemelerini. Kanamanın ilk günü adetin birinci günüdür. Ondan sonra da işte 21 günden az, 35 günden uzun olmamak kaydı ile aralarda değişen şekillerde adetler görülebilir. İlk adet görmeye başlandığında 2 yıl, hani çok düzensizlikler olsa da sonrasında düzene oturabilir. Bir kişinin 2 ayda bir adet görmesi onun için hani normalse, hep bu şekilde seyrediyorsa onun normali o olabilir. Hormonlarla ilgili de hani sürekli tahlil yaptıralım vesaire demiyoruz ama daha önce bir menopoz anlatmıştım. Anne menopoz yaşı etkiliyor demiştim. Polikistik over sendromu gençlerde de görülebiliyor. Buna bağlı hirsütizm dediğimiz kıllanma, tüylenmenin artması gibi sıkıntılar yaşanıyor. O dönemde oral kontraseptif dediğimiz haplarla adet düzene konulmaya çalışılıyor. Yani her ay düzenli bir şekilde adet gördüğünde o hormonlar da dengeye girmiş oluyor. Bazen işte yaz geliyor, denize gideceğiz. Tatildeyken adet görmek istemiyoruz. O nedenle geciktirici kullanalım mı şimdi de karşılaşabiliyoruz. Yani bunu yaptığımızda o hormonal dengeyi bir bozmuş oluyoruz aslında. Sürekli hani kullanılmasını çok da önermiyoruz. Nadir zamanlarda hani çok çok ihtiyaç varsa bazen işte düğün günleri çok önceden alınıyor. Ona göre hesaplama yapıldığında işte balayında en azından adet görmeyeyim diye geciktirmeye çalışmak amacıyla da bu tip kullanımlar söz konusu olabiliyor ama çok nadir zamanlarda bahsediyoruz gördüğünüz gibi. O yüzden hani kafamıza göre kullanmamamız lazım. Herkesin özellikleri farklıdır. Ben yine danışmanlık almakta yarar var diyorum. Bilmem sorunuza yanıt oldu mu?
Teşekkürler hocam.
Benim bir sorum daha var.
Buyurun.
Bu işte çubuklar, implanon ve norplantlar rın süresi dolduktan sonra işte 3 yıl 5 yıl dolduktan sonra bu çubuklara ne oluyor? Çıkarılması mı gerekiyor yoksa o hani kullanılıp kendiliğinden tükenen bir şey mi? Yoksa vücudumuz bir süre sonra implanon çöplüğüne mi dönmesi gerekiyor?
Şimdi norplantlar eskidendi. Artık o tek çubuğa döndü. Yaygın olarak hani o 5 çubuk kullanılmıyor. Tek çubukta da dediğiniz gibi 3 yıl boyunca içerisindeki hani östrojeni cilt altından salınıyor ama sonrasında da salınan miktar bittiğinde koruculuğu da bitecek. İçeride o çubuk kalsa da gebe kalma riski olacak. Aynen küçük bir kesiyle cildin altına nasıl yerleştiriliyorsa aynı yerden böyle bir cımbız yardımıyla alınıp onun çekip çıkartılması gerekiyor. Burada da yine hani bahsettiğimiz sadece progesteron içeren bir yöntem olduğu için çubuk çıkartılır çıkartılmaz gebelik oluşacak diye bir şey yok. Ama bakırlı ya da mesela o spirali çıkartır çıkartmaz kişi gebe kalabilir. Bazen işte rahim dinlensin deyip spirali çıkartır hiç yöntem kullanmadıklarını duyuyoruz kadınların. Oysa ki
mekanik hani bir yöntem olduğu için ortadan kalktığında o bariyer prezervatifi çıkarmak gibi, kondomu çıkarmak gibi yani oradaki
Evet,
sanırım.
çok haklısınız. İşte o zaman gebelik olabiliyor. Ama kolon içindeki implanda hormon salgıladığı için hemen geri dönmüyor. 3 aylık kalçadan yapılan enjeksiyonda da olduğu gibi. O yüzden hani hem takıldığı gibi aynı zamanda takip ve çıkartmak da gerekiyor.
Bir şey daha. Şimdi hap kullanan insanlarda o bir haftalık ara meselesi bazen doğru anlaşılmayabiliyor. Burada 7 günden söz ettik. Tam olarak 7 gün ara veriyoruz. Yani perşembe bittiğinde bir sonraki hafta cuma günü başlıyoruz. Ve böylelikle her seferinde aynı gün bitmiş, aynı gün başlamış oluyoruz. Yani şöyle kullanan arkadaşlarımı hatırlıyorum. Pazartesi bitiyor. Bir sonraki işte pazar başlıyor. Ya da işte tam tersi nasıl da şimdi hatırlamıyorum. Tabii pazartesi bitip bir sonraki pazar başlamamız lazım. Ama işte pazartesi bitip salı başlıyor. Sonra salı bitiyor, çarşamba başlıyor. Çarşamba bitiyor, perşembe başlıyor. Böylelikle her seferinde günü değişmiş oluyor. Bildiğim kadarıyla hap kullanırken hangi gün başlamış, hangi gün bitirmişsek yani 10. ayda da hala aynı gün başlayıp aynı gün bitiriyor olmamız gerekir. Haftanın aynı gününden bahsediyorum. Pazartesi, salı, çarşamba gibi. Öyle doğru mu biliyorum?
Şöyle 21 günlük haplar var. Bir de 28 günlük olanlar var biliyorsunuz.
28 günlüklerde galiba preparat mı koyuyorlar işte?
Evet, işte o 28 gün olanda bu şekilde ara vermeye gerek yok. Orada da genelde işte demir eksikliği olduğu için kadınlarda demir içeren aslında şeyde beyaz beyaz haplar sonraki 7 tane hap da koyu renk şeklinde görülür. Demir haplarıdır. Böylelikle hiç ara vermeden sürekli içmeye devam edilebilir. Ama 21 gün olanlarda dediğiniz gibi bu 7 gün ara bu şekilde verilmeli.
Şey açısından daha önce gördüklerimden bir tanesi. Hepsi öyle mi bilmiyorum. 28 günlük olan ilaçlarda sıralar var işte yani yan yana haplar sıralı farklı olanlar sadece renkli değil ilaç kutusunun şekli de farklı oluyor diye hatırlıyorum. En azından benim gördüklerim öyleydi. Hani kör arkadaşlarım için bundan bahsetmek isterim. O ilaçların üzerinde günler de oluyor aslında. Yazılı oluyor. Tabii biz onu takip edemediğimiz için ya da bilmiyorsak hani takip
etmemiz
de gerekmediği için.
Yönünde de ilerleniyor. Hem oklarla gösteriyor hem de günlerle gösteriyor. Arkasındaki o jelatinli kısımda. Yani oranın hani sizin için de düzgün algılanması adına iyileştirmeler yapılabilir aslında.
Olabilir. Ben kullandığım dönemlerde genellikle yani bir ucundan her seferinde bir ucundan başlıyordum. Çünkü kullandığım ilacın şeyi hapın şeyi düzeni işte U şeklindeydi. Açık ucundan başlıyordum. Açık ucun bir tarafından başlıyordum ve hep karşılıklı içiyordum. U'nun kısaltarak yani sadece bir sırayı bitirip oradaki günlerin nasıl olduğunu bilmiyorum ama kendimce bir düzen belirliyordum. Dolayısıyla hani unuttuğum bir gün var, unuttuğumu unuttuysam da sayarak ilerleyebiliyordum. Ama zaten herhangi bir ya o kısmı çok sorun değil ama onu takip etmek çok sorun değil ama şeyi bilmek önemli tabii. Aldığımız ilaç 28 günlükse o 7 günlük şey farklı olacak. Yani her koşulda aslında sanırım bu ilaçlar 21 günlük doğru mu? Aradaki 7-28 günlük olanlarda ek bir şey koyuyorlar.
Evet, plasebo hani etkili.
Ya da işte herhangi bir vücudun ihtiyacı olması planlanan bir
şey. Hormon olmayan.
Dolayısıyla onları ayırmak önemli oluyor. Benim gördüklerimde işte şeyler bombeliyse üst kısmı pakette. İşte hormonlu olanlar bombeliyse hormonsuz olanlar tek bir sıra bombesizdi. Benim gördüğüm öyleydi. Bu farklara odaklanabiliriz. Ya da yani bu erişilebilirliği sağlamak önemli. Şu anda hepsi erişilebilir mi bilmiyorum yani. Bilmeden de bir şey öneremiyorum. Ama eğer değilse dokunduğunuzda 28 gün 28 tane tablet olduğu halde hepsinin dokusu birbirinden farklıysa birine sorup o hormonsuz olan yani rengi farklı olan sırayı kendimizce bir işaretlemek önemli olabilir. Onu da buradan.
Evet, gayet güzel söylediniz. Hatta belki de işte makasla kesip 7 gün olanı ayırmak diğerini bitirince sonra diğerini kullanmak gibi de olabilir karıştırılmadığı sürece. Aha. Yani haplarda da kullanırken zaten düzenli olması, unutulmaması oldukça önemli. Anlattı zaten Figen Hanım. Unutuyor olmak da risk yaratan da bir durum. Aslında aile planlaması, istenildiği kadar çocuğa sahip olmak ve bunu planlamak deniyor. Ve 35 yaşını da geçtikten sonra istediğiniz çocuk bir olur, iki olur, üç olur, dört olur. Yani şu an hani Dünya Sağlık Örgütü'nün de söylediği dörtten fazla çocuk, her iki çocuğun arasının 2 yıldan az olması anne ölüm riskini arttıran faktörler. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. O yüzden dörtten fazla çocuğun hani olması, bir de bunların hepsinin sezeryen olduğunu düşünün. Üst üste sezeryen operasyonu geçirmek de kanama demek, yara iyileşmesi, enfeksiyon riski demek, emzirme, bir bebeği en az 2 yaşına kadar emzirin diye öneriyorlar. Yani bunları düşündüğümüzde o arada annenin tükenmişliği de olabiliyor. Kendi vücudunun toparlanması, kan değerlerinin toplanması, enerjisinin toparlaması gerekiyor. Haliyle bu aralıkları planlayabilmek adına aile planlaması yöntemlerini etkin kullanabilmek çok önemli. Sonrasında da aslında yeterince çocuk sahibi olduklarını düşündüğünde 35 yaş sonrası çiftler imza vererek tüplikasyon ya da erkekler için vazektomi yöntemini kullanabilirler. Yani bunun gerekirse dini yönden neler içerdiğini de araştırabilirler. Ve benim öğrendiğim kadarıyla herhangi bir sakıncası yok. Yumurta atılmaya devam ediyor ama sadece spermle yumurtanın buluşması engellenmiş oluyor. Böylelikle riskli gebelikler yaşanmamış olacak. 35 yaş sonrası istenmeyen gebeliklerle küretaj ihtiyacı kalmayacak. Cinsel ilişki sırasında korunmayla ilgili stres ortadan kalkacak. Her gün hap kullanmayı unuttum, unutmadım gibi süreçler yaşanmayacak. O yüzden aslında hani dediğim gibi 35 yaş sonrası çoğu kişinin bu cerrahi sterilizasyon yöntemlerini artık düşünmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
Hocam toplumda çok yaygın ama burada söylediniz siz Figen Hoca da söyledi ama belki bir daha altını çizmek gerekir. Çünkü zaten en başta da lafı gireceğim. Hiçbir yöntem %100 korunmalı, garantili. %100 sonuç verir. Değil ki bilimin ve tıbbın da zaten sanırım genel anlamda da %100 diye hiçbir konuda yok. Mesela bu tüplerin bağlatılması yöntemi diye halk arasında çok söylenir ya, Figen Hoca da işte kesik atılmasından falan operasyon nasıl yapıldığından da bahsetti ve %100 korumadır diye bu çok çok sık duyuyorum. %100 kesinlikle ama hayır %100 olmadığını, bunun da belli bir riski olduğunu, %99'ların üzerinde diğerlerine belki bir iki milim daha fazladır ama aşağı yukarı sanki aynıymış gibi geldi risk oranı. Öyle diyebilir miyiz?
Şöyle söyleyeyim, ilk bu cerrahi operasyonlar çıktığında tüplerin üzerine ring dediğimiz böyle halka, yani çok böyle sıkı bir şekilde lastikle bağlandığını düşünün. Ya da bu sütür atılan, dikiş atılan iplikler vardır ya, bunlarla boğulup bağlanıyor, böyle kesme yok. Bağlama yapıldığı zaman tamamıyla kesip birbirinden ayırmadığınızda yavaş yavaş o ringler genişleme, işte bağlanan iplikler gevşeme göstermiş. Sonrasında da gebelikler görülmüş. Bu yöntemi geliştirince de ne yapıyorlar? İki uçtan ayrı ayrı bağlayıp bir de ortasından kesip sonra da kestikleri her iki ucu da koterle yakıyorlar. Yani artık hani karnın içerisinde de olsa birbirine bir şekilde yaklaşsa da oradan yumurta ve sperm geçişine engel olacak şekilde. O yüzden dolayı geri dönüşsüz bir yöntem, kararın emin olarak hani verilmesi lazım. Sonrasında tekrardan doğurganlık gelebilir mi? Tüpler açılabilir mi? Yani bunlarla ilgili mikro cerrahik operasyonlar yapılması gerekiyor ve onlar da pahalı operasyonlar. O yüzden geri dönüşü olmayan yöntem diyoruz. Yani burada hani yeniden operasyonla kordonun birbirine anastomozunun yapılması, bağlanması uygulanabilir bir şey ama maliyeti yüksek ve herkesin de yaptırabilecek hani durumu olmayabilir. Nedir? İşte tüplerini bağlatmıştır. Daha sonrasında işte farklı bir kişiyle evlilik, yeniden çocuk sahibi olma gibi süreçler yaşanabilir. O zaman bu tüp bebekle ilgili yöntemler devreye girebilir. Yani o yüzden diyoruz hani koruyuculuğu açısından geri dönüşsüz yöntem diye.
Sizin az önce söylediğiniz 35 yaşından sonra artık yani gebeliği düşünmemeye başlamak, gebe kalmayı düşünmemeye başlamak cümlenizden sonra aklıma şey geldi. Uluslararası Nüfus Fonu'nun, UNFPA'nın sloganlarından bir tanesi işte her siz de zaten Figen Hanım da burada söylemişti aile planlamasının tanımında. Yani her gebeliğin istenen gebelik, her çocuğun doğumdan sonra sağlıklı olmasını asıl hedeflememiz gerekiyor. Yani ölüm oranını ya da işte ne, doğumda ölmeyi hedef, çocuğun ölmesini ya da annenin hayatını kaybetmesini hedefliyor olamayız. Muhtemelen bunu dinen de hedefliyor olamayız. Bu durumda yani belli bir yaştan sonra ya da bazı durumlarda gebelik eğer bir risk faktörüyse, yaşam üzerinde bir risk faktörüyse, o zaman ondan korunmayı seçmek de aslında hayatı korumayı seçmek anlamına gelir. Bunu böyle düşünmek gerekir gibi geliyor bana. Bunlar kişisel hayatı. Meseleler muhtemelen.
Hem anneyi hem bebeği korumak.
Yani sadece doğurmuş olmaktan çok doğan çocuğun sağlıklı yaşamını ve gelişimini sağlıklı bir biçimde tamamlayabilmesi, anne ve babasıyla hani hep analı Allah analı babalı büyütmeyi nasip etsin duasını hep ederiz. Bu duanın gerçek olabilmesini tabii ki kontrol edemediğimiz pek çok şey var ama kontrol edebildiklerimizi etmekten başlamak da bizim görevimiz herhalde yani kişiler olarak. Bunu hesaba katmak önemli diye düşünüyorum. Ve mesajımı da vermiş olayım.
Aynen. Yani bu konuda farkındalık geliştirmek adına bu konuşmaları yapıyoruz. Herkes kendince alması gerekenleri alacaktır diye düşünüyorum. Sadece doğurmakla anne olunmuyor biliyorsunuz. Aynı zamanda işte çocuk yuvaları da var. Bir şekilde çocuk sahibi olamayanlar oradaki annesiz babasız çocukları evlat da edinebilirler. Bunu da hem böylelikle dile de getirmiş olalım.
Ve tabii güzel... baba olunmuyor. Yani şey hani sadece sperm geldikten sonra ya da bir kadının eşi olmak, o kadının doğurduğu çocuğun babası olmak anlamına da her zaman gelmiyor bir de. Hani öyle bir tarafımız da var. Yani o sorumluluğu alabiliyor olmayı da göze almak önemli bir şey diye bir mesaj daha verdim bu akşam.
Ya ben de kadın doğumcu olarak hemen şunu vurgulamak istiyorum. O zaman hani planlı gebelikler, bunları sağlayalım. Gebelik sırasında doğum öncesi bakım, yine Sağlık Bakanlığı'nın da izlenme takip önerileri var. Maalesef yani yıl 2021'den 2022'ye geçti ama halen daha gebe kaldıktan sonra hiç sağlık kontrolüne gelmeyip direkt doğuma gelen gebeler olduğunu görmek bizleri üzüyor. O yüzden lütfen gebe kalındığını öğrendikten sonra en az 4 kez olmak üzere doğum öncesi bakım alınması gerekiyor. Anne karnında bebeğin takibi belki o anda yapılabilecek bir takım uygulamalar olabilir. Böylelikle de sağlıklı bebek dünyaya getirmek adına güzel adımlar atılmış olur. Hem anne hem bebek için doğum öncesi de gebelikte kontrollerimizi ihmal etmeyelim.
Hocam Elif'i kıskandım. Ben de bir
senin de bir mesajın var.
Mesaj sayılır.
Tamer benim bir tane daha kalmış. Onu hatırlamıştım.
Hocam şey, belli bazı sebeplerden dolayı kişiler hamile kalmadığını düşünüyor. Ya artık benim çocuğum olmadı diyor ve o önlemleri almıyor. Ama sonra da bir de oluyor ki benim olmuyordu çocuğum, hamile kalmıyordum. Artık gebe olmayacağımı düşünüyordum ama birdenbire hamile kalmışım. Bu kızım ya da bu oğlum da işte o sürede olmuştu. Bilinçli değildi diyenler var. Birincisi onunla ilgili. İkincisi de evet, şeyi bilmiyorum, buranın konusu mudur bilmiyorum ama sanki konusuymuş gibi. Bu kadar önlem alınıyor, yani gebe kalmak sanki kolay bir şeymiş gibi görünüyor ama belki bir nevi biraz da belki mucizevi bir durum, belki bir açıdan da hiçbir önlem almadığı ve yıllarca gebe kalmak istediği halde kalmayan kişiler de var. Bunun sebepleri bunların konusu olabilir mi acaba?
Vallahi aslında buradan da infertilite konusuna giriyoruz. Bir sunum konusu daha çıkıyor baktığınızda. Hepsi hani başlı başına derya deniz konular. Yani burada hani nasıl diyeyim, kişilerin kendi bireysel özellikleri, hormonal yapıları, genetik yapıları pek çok şey etkiliyor. İnfertilite, kısırlık dediğimiz şey de kadına ait faktörler ve erkeğe ait faktörler olabiliyor. Hani bunlar çok, şimdi ayrı bir dediğim gibi konu. İşte ne polikistik over sendromu örneğini vermiştim ya da işte endometriozis gibi sıkıntılar olabiliyor. Bunlar yumurtanın çatlayıp atılmasını engelleyen işte durumlar, gebe kalmaya engel olabilir ama asıl sizin orada demek istediğiniz genelde şunu kapsıyor. Hem erkeği hem kadını fizyolojik açıdan inceliyorlar ve tıbbi bir neden bulamıyorlar. Buna rağmen gebelik olmuyor. Böyle çok vaka var. İşte orada psikoloji devreye giriyor. Şimdi daha önce ilk konularda Aylin Hanım anlatırken beyinde hipofiz var ve hipofizden de hormonlar salgılanıyor. Özellikle TSH, LH hormonları salgılanıyor demiştik. Yumurtalıklardan da östrojen, progesteron salgılanıyor ve bunların aralarında pozitif, negatif feedback dediğimiz etkilenmeler var. Burada bizim üzüntü, sıkıntı duyduğumuz merkeze hipofiz çok yakın. Ondan dolayı bir sınav stresi, işte çok sevdiğimiz birinin kaybı gibi durumlar menstrüel döngümüzü ne yapıyor? Etkiliyor. Ya erkenden geliyor ya gecikmeler yaşayabiliyoruz gibi bir durum. Haliyle kişinin psikolojisi bedeni üzerinde etki yaratıyor. O nasıl oluyor biliyor musunuz? Fizyolojik hiçbir neden yok. Çiftler aşırı yoğun bir şekilde istekte bulunurken baskılanıyor. Stres var çünkü işin içerisinde. Yumurta baskılan için gebelik olmuyor. İşte önce aşılama deneniyor. Daha sonra tüp bebek denenecek. Bu dönemde genelde şunu yapıyorlar. İşte diyorlar ki 6 ay ara veriyoruz. Bu dönemde hiçbir şey yapmayacaksınız. Her şey rahat, serbest bırakın. 6 ay sonra geldiğinizde tekrar devam edeceğiz. Hatta bu arada bir seyahat planlayın. Kendinize bir işte valiz hazırlayın. Hangi renk hangi renkle uyar? Hangi ayakkabıyı, hangi çantayı alsam vesaire vesaire. Tatilde nereye gitsek bu planlar diye kişileri meşgul edecek şeylere yönlendiriyorlar. Ve çiftler 6 ay ne yapıyor? Beynindeki baskıyı kaldırıyor ve öteliyor gebelikle ilgili düşünceleri. O yüzden tatile gidip döndükten sonra bir bakıyorsun spontan gebelik olmuş. Aa, nasıl oldu bu? Çünkü işte orada yani yaşanan stres. Şimdi konuştuğunuzda her iki tarafta aslında stres yok dese de gebeliği yoğun bir şekilde hani istemek ve alt beyinde dönenler maalesef onları baskılamış olabiliyor. Hani fizyolojik evet bir sürü neden olabilir. Dediğim gibi bu başlı başına bir konu ama hiçbir sağlık nedeni yok dendiği anda psikoloji devreye gidiyor. Hatta orada hipnofertilite diyerekten de bir uygulama var. Hipnozla karıştırılmasın. Daha çok böyle olumlama, telkin, kişinin kendi ağzından çıkanları bile değiştirmesi, yaşama bakış açısı, daha pozitif bir yaşam tarzını benimseme, bunlarla da böyle ilgilenen bir dal. Onların da böyle yardımı ve desteği oluyor. Gebeliklerde hani istendiği de oluşabiliyor. Kimilerinin evet öyle bir yapısı var ki hatta abi yani tabir vardır halk arasında işte ceketimi atsam hamile kalıyor eşim gibi. Ama bazen de ne yapıyoruz? İşte olsun diye çabalıyoruz ve olmuyor. Aslına baktığınızda 28 günde bir olan adette sadece hani bir defa ayda bir defa yumurta atılıyor ve 3 gün yaşıyor. Yani buna denk getirmek diye baktığımızda olaya aslında hani zor da gibi görünüyor. olabiliyor. Ama bazen de hani kimileri istemeden de peş peşe gebelikler yaşayabiliyor. O yüzden adetin düzenli, düzensiz olması, kişinin kendini bilip takip etmesi, akıntı özelliklerinden hep bahsettik. Bol miktarda sulu, yumurta akı gibi olan, işte peçete ya da parmak arasında uzayabilme özelliği olan akıntılar yere kalınacak dönemde olunduğunu gösterir. O yüzden bedenimizi tanımak adına da bu tip eğitimlerin de yapılmasında yarar var aslında diyorum.
O zaman iyi ki yapmışız bu eğitimi.
Aynen.
Ben de mesajımı vermek istiyorum. Yani ben daha önce çiftlerle çalıştığım dönemlerde olduğunda şu çok sık yaşanan şeylerden bir tanesi, hani konu aile planlaması olduğu için ailede yaşanan problemlerin çözümü için çocuk yapmaya karar verildiği zamanlarda oluyor. Ve bu maalesef sonradan çok daha büyük problemleri de beraberinde getiriyor. Ve genellikle böyle oluyor. Yani problemin çözülmesinden çok yeni diğer problemler çözülmediği gibi çözülecek başka problemler de beraberinde getiriyor. O yüzden çocuk yapmayı bir aile kurtarma yöntemi olarak düşünmemek, özellikle aile planlama, ailemizi planlarken önce eşle aramızdaki ya da eşin ailesiyle yaşadığımız problemlerini, aramızdaki problemleri çözüp sonrasında çocuk yapmaya karar vermek önemli bir aile planlaması noktası olmalı diye düşünüyorum. Son kısmı vermişimdir umarım.
Evet efendim. Biz de aldık mesajı. Gayet güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz. Yani çocuk sahibi olmak bazen çok kolay, bazen o kadar kolay değil. Sadece doğurmakla anne baba olunmuyor. Bunun devamı da var. Bakım süreci.
Doğurmamış olmak da anne baba olmak için değil, engel değil. Evet. Dolayısıyla aslında hani bir seçilmiş aileler de olabiliriz.
Aynen, kesinlikle. Yani buradaki her şeyde sizin de söylediğiniz gibi önemli olan annenin sağlığı, bebeğin sağlığı. Onlar sağlıklı olunca baba da bundan olumlu etkilenecek ve bütün aile sağlığını sağlamış olacağız.
Peki o zaman eklemek istediğiniz, Figen hocamın da sizin de diğer hocaların da eklemek istediği başka herhangi bir şey var mı, unuttuğumuz, sormadığımız?
Teşekkür ederim katkılarınız için. Ben küçük bir şey ekleyecektim. Bu yöntemlerin ulaşılabilirliği ile ilgili bir soru gelmişti sanırım. Ben bugün bir bu konuyu anlatacağım diye ASM'den bir hemşire arkadaşımla da konuştum. Hani son durum nedir, ücretsiz veriliyor mu, verilmiyor mu, ellerinde materyal var mıdır diye. Devlet tarafından haplar, kondom, aylık ya da 3 aylık iğnelerin ve bakırlı riyaların karşılandığını söyledi. Ancak hemen hemen hiçbiri ellerinde bulunmuyormuş. Malzeme sıkıntısı. Hani gerek pandemiden dolayı, gerek pandemiden önce de bu malzeme sıkıntılarını yaşadıklarını belirttiler. Onun dışında diğer tüm katkılarınız için teşekkür ederim Özlem hocama ve size.
Biz çok teşekkür ederiz asıl. Gerçekten bilgilenmiş olduk. Umarız ki daha fazla geniş bir kitleye ulaşır. Yayınlandığı yerlerde dünyayasesten.com'da, YouTube'da Engelsiz Eğitim kanalında umarız ki daha fazla insana ulaşır. O zaman başka soru yoksa kaydı kapatıyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin diyoruz.
Teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık.
Çok sağ olun.